Ayrım 19. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 218. CMK'nın 251. maddesinin 1. fıkrası, özel yetkili ve görevli mahkemelerde bulunan soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin bizzat savcılar tarafından ve bizzat hakimler tarafından, 3. defa tekrarlıyorum, bizzat yapılmasını bırakınız öngörülmesini emretmektedir. Dolayısıyla İstanbul Emniyeti'nde ifadenin alınmaması gerekir. Bizim vatandaş olarak, ben de bu arada bir vatandaşım, herkes vatandaş. Bizim vatandaş olarak eğer 250. maddeye giren, eğer 251. maddeye giren bir suçtan suçlanıyorsak, devlet bana bir teminat veriyor. Seni ancak savcı dinleyecek, emniyet dinlemeyecek. Dolayısıyla savcının burada görevini delege etmesi, teftir, tevkil etmesi, polis memuruna hayır, kanuna aykırı uygun değil. Dolayısıyla işte saatler böyle geçiyor. İşte 16 saatlik yorma işlemi emniyet devreye girdiği için oluyor. Ve maalesef emniyetin soruları o kadar yanlış ki ve maalesef emniyetin soruları o kadar kanuna uygun, delil, kanuna aykırı delili birbirine karıştırmış durumda ki bu sonuçta pekala kanuna aykırı, usule aykırı delil ortaya çıkıyor. Efendim, sayın başkanım ve değerli üyeler, şimdi önemli teknik bir konu üzerine geliyorum ve hepinizin takdirine sunuyorum bunu ve hepinizi düşünmeye sevk etmek istiyorum. Hiç bugüne kadar söz edilmeyen bir madde. Hepimiz deriz ki kanuna aykırı delildir, kanuna uygundur, değildir, şu bu. Hayır, o değil. 148 gene kanuna aykırı delille ilgili. 148. maddenin çok önemli 3. fıkrası var. Diyor ki, yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez. Yine 148. maddenin 3. fıkrasında şayet diyor şüpheli ya da ilgili kişi yasak usulle elde edilen ifadeyi kabul etmişse, hayır bu gene delil değildir. Bu da önemli bir teminat. Vatandaşa sunulmuş, devletin sunduğu, önemli hukukun sunduğu, hukukun üstünlüğünün temin ettiği önemli bir teminat bu. Şimdi peki nedir bu diyebilirsiniz. Şunu söyleyeceğim. Savcının dinlemediği, savcının almadığı ifade, emniyette alınan ifade, buna göre yasak usulle elde edilmiş ifadedir. Devam ediyorum. Dinleme kararı olmayan telefon ile yapılan konuşmaların tapeleri ya da çıkarılmayan tapeler yasak usulle elde edilmiş ifadedir. Ayrıca yormayla elde edilen ifade yasak usulle elde edilmiş ifadedir. Bilgisayarlara kanuna aykırı olarak el konulan ve elde edilen deliller yasak usulle elde edilen delildir. Notların fotokopisinin çıkarılmadan bize verilmemesi keyfiyeti yasak usulle elde edilen delildir. Diyebilirsiniz ki niye bunları bu avukat söylüyor? Şunun için söylüyorum sayın başkanım ve değerli üyeler. Bu ifadelerin ya da bu delillerin huzurda okunması, emniyet ifadesi olarak okunması, çapraz sorguda bunların sorulması ve bunlar karşısında müvekkilimizin ya da herhangi bir şüphelinin, sanığın bunları kabul etmesi, hayır CMK'nın 148. maddenin 3. fıkrasına göre buna delil değerini kazandıramaz. Bunu burada açıkça savunma olarak ortaya koymak istiyorum. Şimdi değerli meslektaşım, Dilek Helvacı çapraz sorguyla ilgili bazı tespitler yaptı. Evet, bunların hepsine katılıyorum. Sayın Tuncay Özkan da bazı belirlemelerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum ve bunların üzerine girmiyorum ama başka noktalar var. Çapraz sorguda ilginç bazı hususlar ortaya çıktı sayın başkanım. Şimdi bir kimse diyelim ki benim hakkımda makale yazıyor ama çapraz sorguda bu benim aleyhime bir delil olarak ortaya konuyor. Kısaca başka kişilerin yazdığı makalelerdeki yorumlar, hayır delil olarak sanık için ortaya konulamaz. Başka kişiler arasındaki konuşmalar A ile B konuşuyor. Mehmet Haberal'dan söz ediyorlar. Mehmet Haberal ile ilgili delil değildir o. O başka kişileri bağlar. Mehmet Haberal'ı bağlamaz ki. Bir kişi katılmadığı toplantıdan sorumlu olmaz ki. Bir kişi katılmadığı ya da kendisine yapılan bir takım benzetmeleri söylendi. Mustafa Sarıgül'ün de başbakanım demesi. Bunlar efendim basit. Edebiyatta bizim cinas dediğimiz şeyler, önemsiz kavramlar. Bunların üzerinde neden bu kadar duruluyor belli değil. Ama daha önemlisi bir kimse bana imzasız yazı gönderecek, ben resmi makam olacağım ve bu imzasız yazıyı bana neden itibar ettiniz ya da etmediniz diye soracaksınız. Bu olamaz. Resmi yazışmalarda imzasız yazı hiçbir zaman dikkate alınmaz efendim. Bunu da açıkça ortaya koymak lazım. Bunun ötesinde itiraf edeyim, sayın hakimlerimizden birinin son okuduğu yazı beni korkuttu. Şöyle ki bir kimse başkanımızın, başka bir kimseye e-mail gönderiyor. O e-mail başka üçüncü bir kişiye gönderiliyor. Bu e-mailden benim hiçbir şekilde haberim yok. Ama ben bu e-maile dayanılarak terim çünkü aynen kullanılıyor, bir insanın öldürülmesinden itham edilircesine töhmet altında bırakılıyorum. Evet, son okunan e-mailde Ümit Sayın'ın yazısı Mehmet Perinçe'ye gönderilmiş. Hikmet Çiçek isimli bir insan almış burada bu olamaz yani, eğer bu delil olarak kabul ediliyorsa. Eğer böyle bir e-mail özür dilerim huzurunuzda okunabiliyorsa, bu memlekette herkes ama herkes kanunun ve hukukun himayesinden mahrum yaşar. Böyle bir e-mailin çapraz sorguda dahi okunmasını itiraf edeyim, şiddetle ama şiddetle buna karşı çıkıyorum. Çünkü aksi takdirde ben bu kapıdan korkarak çıkacağım. Hayır, bu olamaz yani, çünkü itham edilen kişi biraz önce söylediğim gibi bu Türkiye'ye elinde ışıkla karanlık gecelerde dolaşmış bir kişi. Bu ithamın konusu olan kişi Türkiye'nin başbakanı ve bu başbakan bu hastaneden çıktıktan sonra 4,5 yıl yaşamış, 4,5 yıl yaşamış. Hani ceza hukukundaki illiyet rabıtası kavramı ve bu kişi Sayın Başkanım hastaneden çıktıktan sonra 7 ay başbakanlık yapmış ve gene bu kişi özür dilerim, bunların mutlaka okunması lazım. İki önemli belge dosyada var ama tarih önünde okuyacağız. Tarih önünde sorumluyuz. Bakın ne diyor bu kişi. Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal, gösterdiğiniz yakın ilgiye ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür eder, esenlikler dileriz. Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit. Ve devam ediyorum Sayın Başkanım. Bakın bir basın bildirisi var. Bu basın bildirisiyle bu e-maili karşılaştırdığınız zaman nasıl donmazsınız korkudan? Başbakan Bülent Ecevit'in sağlık durumuyla ilgili açıklaması basın bildirisi. Başkent Hastanesi'ndeki muayenemi ertelemem bazı yayın organlarında çok yanlış yorumlandı. Benim Başkent Hastanesi ile ilişiğimi kestiğim ileri sürüldü. Bunun gerçekle ilgisi yoktur. Şu aşamada Başkent Hastanesi'nde muayeneye gidersem bunun medyada yalan yanlış haberlere yol açacağını hastane yetkililerine belirttim. Nitekim şimdiden bunun işaretleri görülmeye başladı. Bu nedenle Başkent Hastanesi'ndeki muayenemin ertelenmesinin uygun olacağını hastane yetkililerine söyledim. Bu arada Başkent Hastanesi'nin değerli uzmanlarına ve yöneticilerine bir kez daha şükranlarımı belirtirim. Onların değerli katkılarıyla sağlık durumum çok iyidir. Bunları söylüyor. Aynı eyleme muhatap olduğu ileri sürülen kişi ve biz bu böyle bir durumda itham edici soruyla karşı karşıya bırakılıyoruz. Ve bu soru ve bu e-mail bizim dosyamızda yok. Biz bu e-maili burada bugün öğreniyoruz. Bu da doğru değildir ve bunu takdirlerinize bırakıyorum. Şimdi Sayın Başkanım ve değerli üyeler, usule ilişkin bu hatalı yönlerden sonra en sonunda gene Sayın Ecevit'e geleceğim. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Biz 3 suçtan dolayı, bunu da uzun uzun anlatmayacağım. O bakımdan sabrınızı suistimal etmeyeceğim. Bunu da ifade ederim. Biz 313. maddeden yargılanıyoruz. 314. maddeden, öncelikle 314. madde, devletin şahsiyeti aleyhine işlenen önemli ve ağır nitelikteki suçları gerçekleştirmek için kişilerin kurdukları silahlı örgüttür, silahlı örgüt kurma. Bunun için örgüt olacaktır ve bu örgüt belirli sayıdaki insan tarafından yerine getirilecektir. Örgüt içerisinde hiyerarşik bir bütünlük olacaktır. Örgüt devamlı bir şekilde hareket edecektir. Ama örgüte giren ya da örgütün içinde faaliyette bulunan kişi örgütün amacını bilecektir. Dolayısıyla bu özel kasıtla işlenen bir suçtur. Ayrıca bunu da yüksek makamımıza takdim ettik. Yargıtay üyesi Vahit Baltacı'nın kitabında var. Silahların varlığını da bilecektir. Yani 314. maddenin var olabilmesi için örgüt ve devamlı olarak bir takım şartlar bulunacak. Ve örgütün ne olduğu da bildiğiniz gibi 220. maddede belirtilmiş. Amacı gerçekleştirilebilecek niteliğe sahip olacaktır. Her örgüt 314. madde olmaz. 220'de örgütü cezalandıran bir maddedir. Çünkü 314. maddede ayrıca bu bir terör örgütü olduğu için korku, tehdit ve sindirmeye dayalı eylemleri de devamlılık süreci içerisinde yapacaktır. Şimdi efendim, çapraz sorguda 2 günden beri ne söylersek söyleyelim ama 2 günden beri hepiniz çok önemli sorular sordunuz. Bunların içinde bu belirttiğim ana hatlarını belirttiğim unsurlar var mı? Hiçbiri yok. Bunlar yok. Dolayısıyla 314. maddeye nasıl gidiliyor? Bunu anlayabilmek mümkün değil. Ama daha da önemlisi, biz eski 146. maddeden de yargılanıyoruz. Yani 311 ve 312. maddeden. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yıkmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek. 312. madde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmek, yıkmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni görevlerini kısmen veya tamamen yapmaktan engellemek. Şimdi efendim, bu suçun oluşabilmesi için mutlaka ve mutlaka bir darbenin hazırlığının yapılması lazım. Gayet açık söylüyorum. Çünkü biz hepimiz ama Türkiye'de öğrenci eylemlerinin nasıl yapıldığını gördük. Hepimiz bu konularda 21 Mayıs'ı gördük. Hepimiz 27 Mayıs'ı da gördük. 12 Mart'ı da gördük. Şimdi o dönemdeki gizli örgütlerde ihtilalle ilgili evraklar vardır. İhtilalin planları vardır. Evlerin planları vardır. Sokak sokak şehirler tespit edilmiştir. Rica ederim, burada darbeyle ilgili bırakın delili, bırakın kanıtı, emare var mı? Endis derler Fransızlar buna, küçücük bir ibare var mı burada? Hayır, böyle bir şey yok ama daha da önemlisi cebir de yok. Ve nihayet diyoruz ki 313, 311 ve 312'ye bakarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya ve aynı şekilde gene diyoruz ki hükümeti ortadan kaldırmaya efendim, bütün buralardaki gruplaşmalar, yani diyalog grubu, yani milli egemenlik hareketi, bunlarda ne oluyor? Bırakın Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya, bilakis Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da ileriye götürmek için yapılan hareketler düzenlenmiş ya da hayal edilmiş. Buna hayal edilmiş demek daha doğru. Burada 311. maddedeki cebir, 311 ve 312. maddelerdeki herhangi bir hareket olmadığı gibi, burada çetin özeki anmamak mümkün değil. Bunlarla ilgili elverişli bu neticeyi doğurmaya, çünkü kanunda bildiğiniz gibi teşebbüs der, bu neticeyi doğurmaya elverişli hareket de yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla 311 ve 312'den bizim itham edilmemiz burada katiyen doğru değil. 314'ten de itham edilmemiz doğru değil. Gene yüksek makamınıza arz ettik. 3 önemli Yargıtay kararını belirttik. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin 19 Nisan 2004, 25 Mayıs 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli kararlarında açıkça diyor ki, 314. madde ile ilgili olarak ve 312 ile ilgili olarak ve 311 ile ilgili olarak devlet otoritesini yıkmaya yönelik hareketler gerekir. Ve gene devam ediyor. Bu konuda ortaya konulacak olan deliller kuşkudan uzak, inandırıcı deliller olmalıdır. Bu konuda ortaya konulan deliller arasında genel beyanlar delil olarak kabul edilmez. Burada biz 2 gündür hep genel beyanlar üzerinde duruyoruz. Hayır, bunlar delil niteliğini değiştir, delil niteliğini taşımıyor. Sayın Başkanım ve değerli üyeler, işte bir takım kişileri müvekkilim tanıyor mu, tanımıyor mu? Bunların bir kısmını tanıdığı, bir kısmını tanımadığı ortaya çıktı. Bunları tekrar ve tekrar ortaya koyacak değilim. Bunları da söylemek istemiyorum. Aynı zamanda vaktin gecikmesi nedeniyle, ayrıca bir takım televizyon stüdyolarından alınan planlar, program taslakları, bunların da müvekkilimle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Bunların da üzerinden geçiyorum ama şunun üzerinde durmak istiyorum ve iddianameyi bu yönden de eleştirmek istiyorum. Bir takım sivil toplumsal faaliyetleri, siyasal oluşum hareketlerini iddia makamı diyor ki iddianamesinde örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirme olarak bunlar kabul edilmelidir. Yani müvekkilin bazı kişileri kendi amacı uğrunda yönlendirecek. Ve bu arada sayılan isimler Hür Parti Genel Başkanı Yaşar Okuyan, Halkın Yükselişi Partisi Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, Çağdaş Türkiye Partisi Başkanı Hasan Ataman Yıldırım, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Başkanı Mümtaz Soysal. Efendim, bunların içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan, bunların içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı yapan kişiler var. Bunların yönlendirilmesi mümkün mü? Bunların, yani müvekkilimiz bir cerrah olarak bu kişileri yönlendirebilmek imkanına hiçbir şekilde fikren ve aynı zamanda diğer imkanlarıyla yönlendirebilme imkanına hiçbir zaman sahip değil. Aynı şekilde örnek olarak Mustafa Sarıgül tartışıldı ama Abdülhatif Şener de bu konu edildi. Şimdi Abdülhatif Şener Türkiye'nin 3. insanıydı. Bunu yönlendirmek ve bunu delil olarak ortaya koyabilmek son derece yanlış bir görüş olarak ortaya çıkıyor. Devamlı olarak söyledik. Bu mitinge katılıp katılmamak, mitingden önce diğer rektörlerle beraber Atatürk'ün mezarına, Anıtkabir'e çelenk konulmuş efendim. Artık Anıtkabir'e çelenk koymak acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıcı bir faaliyet olarak mı kabul ediliyor? Mitinge katılmamış ve miting içerisinde de hiçbir etkinliği yok. Doğrudan doğruya hastaneye gitmiş. Aynı şekilde Fatih Hilmioğlu ile olan ilişkileri de hastanedeki kadrolaşma deniliyor. Oysa bu belgelerin içinde bulunduğu Haberal 44 ve rektör@inenu.edu.tr'nin olmayan bir şey olduğu, e-mailler olduğu da tespit edilmiştir. Şimdi gelelim yeniden Ecevit'in durumuna. En son bunları söyleyeceğim efendim. Şimdi öncelikle Recai Birgün isimli eski koruma müdürünün, şimdiki milletvekilinin tanıklığına itibar etmemek lazım. CMK'nın 58. maddesi bu itibar keyfiyetini engelleyici bir durumdur. Gerçekten aramızda husumet vardır. Hukuk ve ceza davaları bulunmaktadır. Ama daha önemlisi şu, Hiçbir zaman hocamız bunu söylemedi. İsimleri okumakta hiçbir sakınca yok. Şu yönden sakınca yok. Ecevit'i kimler tedavi etmiş bunu görmek bakımından. Çünkü hep Turgut Bey'in adı geçiyor. Başka kimsenin adı geçmiyor. Bu da dosyamızda var. Profesör Doktor Sedat Boyacıoğlu, Profesör Doktor Turgut Sileli, Profesör Doktor Ahmet Hatipoğlu, Profesör Doktor Atılay Taşdelen, Profesör Doktor Nur Altınörs, Profesör Doktor Füsun Öner, Eyüboğlu, Doçent Doktor Cengiz Tuncay, Profesör Doktor Emin Alp Niron, Profesör Doktor Haldun Müderrisoğlu. 9 kişi Sayın Bülent Ecevit'i hastanede bulunduğu 10 gün zarfında her gün ama her gün tedavi edip onu iyileştirmeye çalışmışlar. Daha sonra gayet tabidir ki bu kişiler zaman zaman Ecevit ile olan ilişkilerinde tedbirli olmasını, sık sık dışarıya gitmemesini söyleyebilirler. Kaldı ki bizzat Recai bir gün ne diyor verdiği son ifadelerde, ne diyor hastaneden çıktı, ben yakın bir arkadaşımı getirdim ve o iyileştiğini söyledi ve o belindeki çatlağın ya da omuriliğindeki ağrazın ortadan kalktığını söyledi diyor. Demek ki salah bularak, kurtularak demek ki iyileşerek Ecevit hastaneden çıkmış, bunu ifade etmek lazım. Tabidir ki Kanal B'nin, ART'nin, Ulusal Kanal'ın ve Kanal Türk'ün Cumhuriyet TV adı altında ve İlhan Selçuk'un yönetiminde bunun yeniden kadrolaşacağı ya da organize edileceği iddiası, müsaade ederseniz bu terimi kullanayım, tam bir hayaldir. Sayın Başkanım ve değerli üyeler, bir televizyonun nasıl kurulduğunu ben biliyorum. 4 televizyon birleşerek bir kişinin öncülüğünde kurulamaz. İsteseniz bile kurulamaz. Bunların bir kere bütün lisansları iptal edilir. Onun yerine yeni bir lisans alacaksınız. TRT'den geçeceksiniz, mecbursunuz. Yeniden imkanlar sahibi olacaksınız ve milyarlarca, trilyonlarca para harcayacaksınız. 4 tane televizyon kanalını hiç kimse bırakmak istemez. Bunların bir kısmı çoğu ulusaldır, biri de millidir. Milli bir kanal, milli olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmek istemez. Nitekim İlhan Selçuk, nitekim huzurunuzdadır Mustafa Balbay, nitekim Kemal Alemdaroğlu bunu yalanlamışlardır. Böyle bir şey yok, bunu nereden çıkardılar demişlerdir. Sayın Başkanım, benim ifade edeceğim suçla ilgili 311, 312 ve 314. maddelerle ilgili aynen bu terimi kullanayım, maruzatım budur. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi gene sayın mahkemenize verdiğimiz 1 Nisan 2010 tarihli bir rapor var. Bu raporun hepsini okumaya aslında düşüncem niyetim vardı ama zamanınızı alır diye okumuyorum. Ama son iki kısa paragrafı okumak istiyorum. Bahsedilen hasta müvekkilimizdir. Hastanın halen vazospastik anjina nedeniyle başlanan anti-anjinal tedavisiyle reaktif depresyon ve anksiyete tanılarıyla başlanan üçlü ilaç tedavisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyelerinin gözetiminde devam etmektedir. Hastanın vazospastik anjinası ciddi kardiyak aritmikleri, hipertiroidisinin ve psikiyatrik durumunun tetikleyebileceği ciddi aritmiler ve yeni başlanacak antiaritmik ilacın etki ve olabilecek yan etkilerinin diye devam ediyor. Siz veciz bir şekilde ilk gün bu oturumlar başlarken şöyle bir kelimeden söz ettiniz. Ben de dedim ki tıpkı Berlin'de hakimler var der gibi. Ben de dedim ki bu mahkemenin de gerçekten hukuku bilen bir başkanı var dediniz ki. Mehmet Haberal ani ölüm riski içinde bulunduğundan. Evet, anlatılan iki paragraftaki terim budur. Ben bir defa bunu size ifade ettim sayın başkanım ve değerli üyeler. Bir ilaç veriyorsunuz. O ilaç bir etki yaratıyor, iyileştirmiyor. O etki bir tepki yaratıyor ve vücutta ikinci bir rahatsızlık oluşuyor. Üçüncü rahatsızlık oluşuyor. Müvekkilimiz hakikaten Türkiye'de yüzlerce demiyorum binlerce hekim, on binlerce hekim yetiştirmiş olan ünlü bir cerrah. Maalesef 356 gün tutuklu kalması sonucunda bu hale gelmiştir. Bunu açıkça ifade etmekte yarar var. Efendim, sayın heyetinize şunları da arz etmek istiyorum ki müvekkilimizin dün ve bugün ifadesi alınmıştır. Müvekkilimiz hayati risk altındadır. Sabit ikametgahı vardır ve 8 ayrı tarihte biz Yılmaz hukukçularız. Bunu ifade edeyim isterseniz gülebilirsiniz ama biz Yılmaz hukukçularız. Biz defalarca tahliye talebinde bulunduk. Bu tahliye talebinin 8'inde hep 2'ye 1 muhalefet şerhiyle taleplerimiz reddedildi. Ama muhalefet şerhi veren yargıçların adlarını ve mahkeme numaralarını bilmiyorum. Bunları aklımda da tutmadım ama her biri muhalefet şerhinde Mehmet Haberal'ın müvekkilimizin tahliye edilmesi yönünde son derece ciddi gerekçelerle tutuklamanın kaldırılmasına mani bir halinin olmadığını ortaya koymuşlardır. Bir şey söylemek istiyorum, daha doğrusu iki ya da üç şey söylemek istiyorum ve onunla sözlerime son vermek istiyorum. Sayın Başkanım ve değerli üyeler ve ayrıca tabii Sayın İddia Makamı. Benim bir arkadaşım var. Kendisi beyin cerrahıdır. Son derece ünlü. Profesör Doktor Cengiz Kuday. Bugün eğer lise öğrencileri Çanakkale'ye gidiyorlarsa bunu 15 yıl önce başlatan şahıs Cengiz Kuday'dır. Biz birlikte okuduk üniversitede. Cengiz Kuday'a bir gün yaptığı ameliyatların ne kadar iyi olduğunu arkadaşça anlattım. Dedi ki ve ne kadar çok çalıştığını söyledim. Çünkü Cengiz Kuday hastaneye sabah 6'da gelir, akşam 12'de çıkar tıpkı hocamız gibi. Bana dedi ki sen de çalışıyorsun ama biz çalışmaya mecburuz. Yeni şeyler öğrenmeye mecburuz. Bunları niye söylüyorum? Hiç bilmediğim bir şey söyledi çünkü. Dedi ki her 3 dakikada bir, dünyada her 3 dakikada bir tıp alanında yeni bir buluş yapılıyor. Bunları öğrenmek lazım dedi. Vakit yok, takip edebilmek lazım. Başka türlü takip edemiyoruz. Bunu niye söylüyorum? 356 gün kaybedilmiştir Sayın Başkanım ve değerli üyeler. Karaciğeri parçalayabilen bir hekim belki pankreası parçalayacaktı. Belki böbreği ikiye değil dörde bölüp ameliyatları yapacaktı. Türkiye kaybediyor, biz kaybediyoruz, insanlık kaybediyor. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. Geçenlerde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giden yakın bir akrabam koridorlarda nasıl süründüğünü ve daha sonra hiç benimle ilişkisi olmadan Başkent Üniversitesi'nin Bağlarbaşı'ndaki hastanesine gittiği zaman nasıl bir insan gibi muamele gördüğünü söyledi. Şimdi bu iyi müesseseleri kaybetmeyelim. Çünkü Türkiye'de maalesef müesseseler insanla yürüyor. Türkiye daha bildiğimiz Orion'un müessese teorisini içinde benimsemiş bir ülke değil, hiçbirimiz değiliz. Türkiye'de müesseseler yoktur, Türkiye'de insanlar vardır. İnsanlar müesseseleri götürür ya da götürmez. Dolayısıyla Başkent Üniversitesi'ndeki 100 bin kişiyi, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ndeki 1 milyon 850 bin kişiyi sahipsiz bırakmayalım. Bu süreç daha çok uzamasın. 1. Neden bunu söylüyorum üzerine basarak, biz daha bir yıl sonra hakimlerin yani sizlerin yüzünüzü görebildik. Daha önce temasımız olmadı ki, daha önce kapalı kapı, kapalı odadan hocamızı çıkartamadık ki. Daha hocamız onu söyledi geçenlerde. Ben 365 gündür güneş yüzü, güneşin ışığını görmemiş bir insanım dedi. Şimdi gerçekten gidin görün bembeyaz. Şimdi bunları arz etmemin sebebi şudur Sayın Başkanım. Tabidir ki her mahkemenin ve sizin usulünüz vardır. Sizin usulünüz nedir? Talepleri cuma gününe kadar beklemek ve cuma günü karar vermektir. Ama ölüm riski altında bulunan ama iki gündür çapraz sorguda elinden geldiği kadar yüzü kıpkırmızı kesilircesine ifade vermeye çalışan ve hepimize dersler de veren Kur'an-ı Kerim'den ayetler, Atatürk'ten ve İnönü'den onu da ifade edeceğim sözlerle süsleyerek ifade eden müvekkilimizin şayet uygun olursanız, şayet usulümüze çok aykırıdır demezseniz, bugünden itibaren bu tahliye talebimizin işleme konulmasını ve uygun bulduğunuz takdirde karara gitmenizi saygıyla arz ediyorum. Benim maruzatım budur efendim. Teşekkür ederim. Avukat Helvacı, Sayın Başkanım, bizim ekleyeceğimiz bir husus yok. Değerli meslektaşımız Köksal Bayraktar'ın beyanlarına aynen katılıyoruz. Sadece şunu belirtmek istiyorum Sayın Başkanım, değerli üyeler. Sayın Mahkemeniz bugüne kadar vermiş olduğu tutuklamanın devamına ilişkin kararlarda kuvvetli suç şüphesi ve bir kısım sanıkların henüz sorgularının yapılmamış olmasını gerekçe göstermişti. Müvekkilimizin iki gündür devam eden sorgusu ve çapraz sorgusu neticesinde umarım kuvvetli suç şüphesinin tamamıyla bertaraf edildiğine inanıyoruz. Müvekkilimizin ifadesi de tamamlandı. Dolayı tutukluluğun devamını gerektiren tüm şartların ortadan kalktığı inancındayız. Tarafsızlığına ve adaletine inandığımız sayın mahkemenizce müvekkilimizin bir yıldan beri tutuklu olması ve hayati risk taşıyan sağlık sorunları da göz önünde bulundurularak bir hakkın olmadığı takdirde adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Avukat Belgin Özersin. Ben de sayın meslektaşlarımın görüşlerine aynen katılıyorum ve müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum. Sayın Mehmet Haberal'dan soruldu. Mahkeme Başkanı, avukatlarınızı dinlediniz, anlatımlarınızı dinlediniz, beyanlara katılıyor musunuz? Profesör Haberal, çok teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın İddia Makamı, avukatlarımın söylediklerine katılıyorum efendim. Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 05.04.2010, 06.04.2010 tarihleri arasında sorgu ve savunmasının alınmasından sonra avukatları tarafından yapılan tahliye talebi, mahkemenin 09.04.2010 tarihli 53. celsesinde karara bağlanmış ve 16 numaralı ara kararı ile 20.909 sicil nolu Mahkeme Başkanı Sayın Köksal Şengün'ün sanık Mehmet Haberal'a isnat edilen suçların vasıf ve mahiyetleri, dosyada mevcut delil durumu, savunmasındaki açıklamaları, aşamaları, suç vasfının değişme ihtimali, sosyal ve mesleki konumu, bu aşamadan sonra kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmaması, tutuklamadan beklenen gayenin de sağlanmış olması, yaşı ve gerekirse hakkında adli kontrol uygulamasının da düşünülebileceği gerekçesiyle tahliyesine karar verilmesi şeklindeki muhalefet şerhine rağmen, üye hakimler 28.298 sicil nolu hakim Sayın Hasan Hüseyin Özes'e ve 37.266 sicil nolu hakim Sayın Sedat Sami Haşıloğlu'nun oy çokluğu ile aldığı karar uyarınca, dosya kapsamı, her sanığa iddianamede ayrı ayrı isnat olunan suçlamalar ve bunlarla ilgili sevk maddeleri, delillerin tamamen toplanmamış olması, atılı suçları işlediği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının devam etmekte ve bu suçların CMK 100 Taksim 3. maddesinden sayılmış olması gerekçesiyle tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Profesör Doktor Mehmet Haberal bu kitabın basımının yapıldığı tarihte hayati risk teşkil eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle halen tedavi altında olduğu İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde 17.04.2009 tarihinden bu yana tutuklu olarak bulunmaktadır. Profesör Doktor Mehmet Haberal bu kitapta yer alan sorgu ve savunması ile tahliyesine yönelik mahkeme başkanının muhalefet şerhinin mevcudiyetine rağmen mahkeme üyeleri tarafından oy çokluğu ile alınan tutukluluk halinin devamına ilişkin karardan da açıkça anlaşılacağı üzere halen daha ne ile suçlandığını, hakkındaki kuvvetli suç şüphesinin ne olduğunu ve kaçma delilleri karartmada yok etme şüphesi altında bulunmamasına rağmen bir yılı aşkın süredir niçin tutuklu olduğunu öğrenememiş ve bu nedenle her gün suçum ne sorusuna cevap arayan dünyaca tanınmış saygın bir bilim adamıdır. Kitabın sonu. 22 Mart 2011. Sayfa 232. Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın tutukluluğu devam etmektedir.